Bazen maneviyata ruh denir. Makale No. 13, 1984. Neden maneviyata bazen ruh, İbranice'de neşama dendiğini anlamalıyız. Şöyle yazdığı gibi, ruh ve beden ve bazen maneviyata ruh, İbranice'de nefeş denir. Yaradanını tüm kalbinle ve tüm ruhunla seveceksin sözlerinde olduğu gibi. Çoğunlukla maneviyattan bahsederken, onun en yüksek idrakinden bahsederiz ki bu neşamadır. Böylece kişi onun için yüksek bir seviyenin hazır olduğunu bilir ve bu neşamadır. Bu kişinin kalbinde onu elde etmek için bir arzu uyandırmak ve henüz onu elde edememesinin sebebini düşünmek içindir. Bu durumda kişi maneviyata erişmek için ihtiyacı olan tek şeyin form eşitliği olduğunu anlar. Beden kendini sevme doğası ile doğmuştur ki bu yaradanla form eşitsizliğidir ve form eşitliğini sadece verme koşuluyla elde ederiz. Bu yüzden kişi bedenini arındırmalı ve form eşitliğine gelmelidir. Böylece beden de sadece ihsan edebilir ve bu sayede neşama denen yüksek seviyeye ulaşabilir. Her zaman beden ve neşama ruh bakımından konuşmamızın nedeni budur. Fakat çalışmanın düzeninden söz ettiğimizde beden seviyesini takiben nefes seviyesi gelir. Bu yüzden şöyle yazılıdır. Ve yaradanını tüm kalbin ile ve tüm ruhun ile İbranice'de nefes seveceksin. Çünkü bedenden bir sonraki seviye budur. Bu nedenle tüm kalbin ile der ve akabinde tüm ruhun ile der. Diğer bir deyişle, kişi sahip olduğu her şeyi Yaradan'a vermeye gönüllü olmalıdır. Fakat daha sonra eğer kişi daha yüksek bir seviyeyi edinirse, yani ruhu, ruh ve sonra neşamayı, Yaradan'a her şeyi vermeye hala gönüllü olmalıdır. Kişi sahip olduğu ne varsa hepsini Yaradan'a vermelidir. Bu demektir ki kişi kendi yararına olacak hiçbir şey yapmaz. Aksine yaptığı her şey Yaradan adınadır. Kişinin tüm işleri sadece ihsan etmek içindir diye düşünülür. Her şey Yaradan adınadır. Zohar'da yazılanı şimdi anlayabiliriz. Tüm ruhun ile demeliydi ki senin ruhunda tüm ruhun ile nedir? Neden ile der diye sorar. O, nefeş, ruah, neşemayı kapsamak için gelir diye cevaplar. Tüm ruhun ile budur. Burada tüm, nefeşin tuttuğu şey demektir. Bundan görüyoruz ki Zohar, tüm kelimesini şöyle yorumlar. Nefeş ve ruahın neşema içine dahil olduğunu söyleyerek ışık bize katkıda bulunur. Ancak o bilerek nefeş ile başlar. Çünkü bedenden sonra nefes gelir. Fakat genel olarak maneviyat hakkında konuştuğumuz zaman maneviyattan neşama olarak bahsederiz. Şöyle yazıldığı gibi ve burun deliklerine yaşamın neşamasını ruh veya nefes üfledi. Nerene nefes, ruah, neşama seviyesini edinmek için İhsan etmenin yolundan gitmeli ve kendini sevme koşulundan çıkmaya çalışmalıyız. Buna gerçeğin yolu denir. Yani böyle yapmakla bize karşı ihsan niteliğiyle davranan Yaradan da mevcut gerçeğin niteliğini elde edebiliriz. Buna Yaradan'ın mührü gerçektir denir. Bu demektir ki Yaradan'ın dünyaları yaratma çalışması ki bu yarattığı varlıklarına iyilik yapmaktır, şunu amaçlar. İnsan, Yaradan'daki gerçeğin niteliğine ulaşmalıdır. Yaradan'ın iyiliksever rehberliğini edindikten sonra bütünlüğe eriştiğini, bolluğa sahip olmadığını bilir. Fakat aynı zamanda başkalarının da bolluğa sahip olduğunu görmelidir. Yani herkesin tam bolluğa sahip olduğunu görmelidir. Bu 10 sefirot çalışmasına girişte belirtilmiştir. Koşulsuz sevgi sonsuzdur. Bu böyledir. Çünkü kişi tüm dünyayı doğru yargıladıktan sonra sevgi sonsuz ve mutlak olur. Dünyada örtünme ya da gizlenme olmaz. Çünkü orası yüzün tam olarak ifşa olduğu yerdir. Şöyle yazıldığı gibi, kişi Yaradan'ın insanlarla ilişkisinin onun iyiye ve kötüye iyilik yapan isminden gelen gerçek ilahi formunda olduğunu bildiği zaman, öğretmenin artık kendisini gizlemeyecek ve senin gözlerin onu görecek. Dolayısıyla bundan çıkan sonuç şudur. Kişi mükemmelliği edindiğinde gerçek aşamasını edinir. Ancak bundan önce hazırlık seviyeleri vardır. 10 Sefirot çalışmasına girişte yazıldığı gibi, ilk idrak korkudan pişmanlıktır. Bunun hakkında şöyle yazılıdır. Yüzün ifşasını edinmenin ilk seviyesinde, yani ödül ve cezanın hissiyatında ve ediniminde, öyle olur ki tüm sırları bilen Yaradan, kişinin tekrar aptallığa dönmeyeceğini doğrular ve buna korkudan pişmanlık denir. O anda kişinin günahları onun hataları haline gelir ve ona haktan yana tam olmayan veya orta düzeyli denir. Ancak yukarıda bahsedilene göre kişinin gerçeğin yolunda yürüdüğüne dair başka bir işaret vardır. Eksiklik hali. Diğer bir deyişle kişi şimdi daha kötü bir durumda olduğunu görür. Yani gerçeğin yolunda yürümeye başlamadan önce kendini keduşaya, kutsallık daha yakın hissederken, şimdi bu yolda yürümeye başladığı için kendini daha uzak hisseder. Fakat bilinen kurula göre kutsallık artırılır, azaltılmaz. Burada şu soru oluşur. Kişi şimdi gerçeğin yolunda yürürken neden ilerlemek yerine gerilediğini hisseder? Eğer gerçeğin yolunda yürüyorsa ilerlemesi gerekirdi. En azından bir önceki durumundan düşmemeliydi. Cevap şudur ki, varlıktan önce yokluk olmalıdır. Bu demektir ki önce eksiklik denen bir kli kap olmalıdır. Sonra bu eksikliği dolduracak olan olur. Dolayısıyla önce kişi ileri gitmeli ve her seferinde kendini gerçeğe daha yaklaştırmalıdır. Diğer bir deyişle, ileri gittiği her seferde kendi durumunu görür, kendini sevmeye batmıştır ve her seferinde kendini sevmenin kötü olduğunu görmelidir. Çünkü Yaradan'ın bizim için hazırladığı haz ve mutluluğa ulaşmayı engelleyen şey kendini sevmektir. Bizi Yaradan'dan ayıran da budur. Buna göre kişinin ne düşündüğünü anlayabiliriz. Gerçeğin yoluna başladığı için şimdi gerilemektedir. Kişi bilmeli ki durum bu değildir. Aksine gerçeğe doğru ilerlemektedir. Daha önce çalışması ihsan etme ve inanç üzerine dayanmadığında gerçeği görmekten çok uzaktaydı. Fakat şimdi içindeki kötü eğilimi hissetme durumuna gelmelidir. Şöyle yazıldığı gibi, senin içinde hiçbir bilinmedik tanrı olmayacak. Atalarımız der ki, İnsanın bedenindeki bilinmedik tanrı kimdir? Kötü eğilimdir. Diğer bir deyişle, kişinin içinde alma arzusu onun tam kötülüğüdür. Ve sonra kişi kötülüğün farkındalığını elde ettiği zaman onu düzelteceğini söyleyebilir. Bundan anlaşılan şudur ki, kötülüğüne artık daha fazla tahammül edemeyeceği görmesinden önce düzeltilecek hiçbir şey yoktu. Dolayısıyla kişi gerçek durumunu görmek için aslında gerçeğin içinde çok yol almıştır. Ve kişi içindeki kötülüğü ona tahammül edemeyecek derecede gördüğü zaman onun içinden nasıl çıkacağına dair tavsiye aramaya başlar. Fakat kalbi uyanan insan için tek takviye Yaradan'a dönmektir. Böylece o kişinin gözlerini ve kalbini açar ve onu yüce bollukla doldurur. Tıpkı atalarımızın söylediği gibi, arınmak için gelene yardım edilir. Sonra kişi Yaradan'dan yardım aldığı zaman, tüm eksiklikler Yaradan'ın ışığı ile doldurulur. Ve kişi kutsallığın seviyelerinde yükselmeye başlar. Çünkü gerçek durumunuz görmesiyle bunun ihtiyacı zaten içinde hazırlanmıştır. Bu nedenle şimdi bütünlüğünü alması için alan vardır. Ve sonra kişi her gün çalışmasına göre daima yukarı doğru nasıl yükseldiğini görmeye başlar. Ancak kalbin unuttuğunu, ıslah için gereken dost sevgisini uyandırmalıyız. Kendini sevmek denen şey kalp için keyifli değildir. Bu nedenle dostların toplantısı olduğunda bu soruyu hatırlamalıyız. Yani herkes başkalarını sevme konusunda ne kadar ilerlediğini ve bu konuda kendini teşvik edecek ne yaptığını sormalıdır.